Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Arkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Talha Polat ve her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız efendim?
Çok şükür, elhamdülillah. Allah bundan geri koymasın. Sağlığımız yerinde, ayaktayız.
Maşallah.
Dilimiz konuşuyor, gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor.
Elhamdülillah. Daha ne isteriz?
Çok şükür aklımız başımızda. Daha ne isteyelim ki?
Eyvallah hocam. Rabbim daim eylesin iyiliğinizi. Müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum.
Tabii buyur. Buyur.
Kerahat vaktinde niçin uyunulmaz hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kerahat vakti deyince bu uyumayla ilgili olan İkindi akşam üzeri.
Evet.
Onunla ilgili bazı rivayetler var ama çok sağlam değil. Bunun o vakitte uyumanın şey olarak bünye itibariyle bazı zararlarından falan bahsediliyor ama tabii bunlar ne kadar kesin ne kadar değil bilmiyorum. Yalnız şu var, bazı rivayetlerden de bahsedilir bu şey vaktinde uyumanın işi. Yanlış olduğuna dair rivayetler de var ama çok sağlam değil. Ama yani uyumamak lazım. Niye?
Niye uyumuyorlar?
Niye? İşte dediğim gibi niyesinin cevabı çok net değil. Net değil derken kesin bir kaynağa dayanmıyor.
Ha.
Yani evet bir rivayet var Peygamber Efendimiz'den söylediğine dair ama bu çok sağlam bir rivayet olarak görülmüyor.
Eyvallah hocam. O yüzden kesinen bir şey diyemiyoruz buna.
Ya ama tabii şüpheli bir şey en azından uzak
kalmak
başka
gerek.
Başka zaman uyumak.
Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam yaş mahsullerin öşürleri değişir mi?
Değişir miden maksat ne acaba?
Yani yaş mahsullerden maksat sanırım
bu sebzeler meyvelerdir.
Hı, olabilir evet.
Şimdi şöyle öşür toprak mahsullerinin zekatıdır.
Evet.
Buna öşür diyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'de hasat günü fakirin hakkını verir.
Eyvallah.
Var. Ayet mali olarak bu. Hasat günü fakirin hakkını ver. Şimdi burada hasattan bahsediliyor. Ama neyin hasadı? O bahsedilmiyor.
Hı hı.
Şimdi İslam alimleri hangi tür toprak mahsullerinin için zekat öşür vermek gerekir, hangileri için vermek gerekmez konusunda tartışmışlar, farklı görüşteler. İmam-ı Azam'a göre yerden çıkan her şey. Küllüme ahrecetul ardu fe fihil uşur.
Yani bunu şey olarak ayırmıyor. İşte bu baklagillerden bu sebze meyve falan.
Yerin çıkardığı her şeyde öşür vardır.
Toprak mahsullerin hepsi.
Yani bu yerden çıkan şey ister gıda maddesi olsun, buğday, arpa gibi. İster sebze olsun, ister meyve olsun fark etmiyor. Hatta mesela pamuk. O da yerde çıkıyor ama gıda maddesi değil. Ama Şafiilerde öyle değil mesela. Şafiilerde gıda maddelerine öşür var.
Evet.
Ha. Şimdi bir defa Hanefi mezhebini esas aldığımız zaman bu yerden çıkan her türlü mahsul. Bu demin söylediğimiz gibi ister hububat olsun. Buğday arpa gibi ister bakliyat olsun. Nohut gibi, fasulye gibi, tazesi veya kurusu, mercimek gibi. Veya ister sebze olsun, domates gibi, patlıcan gibi, salatalık gibi. İsterse meyve olsun, elma gibi, efendim, portakal gibi. Hepsinde öşür gerekir İmam-ı Azam'a göre. Peki Hanefi mezhebinde bu. Peki bunun için bir nisap var mı? Yani asgari miktar var mı? Belki daha önceki konuşmalarında geçmiştir bu programlarımızda ama Hanefi mezhebi İmam-ı Azam'a göre, Hanefi mezhebi demiyorum burada, İmam-ı Azam'a göre nisap da yoktur. Yani kendi evinin avlusundakinde değil de onun dışında elde ettiği her şey az olsun çok olsun öşür vardır ama diğer imamlara göre ki İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed de dahildir. Evet. Belli bir meblağa ulaşması lazım kaldırılan şey.
Hı hı.
Daha önceki bir programlarımızda balın zekatıyla ilgili, öşrüyle ilgili konuşurken bunlara temas etmiştik. Şimdi Peygamberimizin hadisi var. Diyor ki 5 veskten aşağısı için zekat yoktur. Usul yok. 5 vesk. Bu hadis. İmam-ı Azam bu hadiste amel etmiyor. Bu başka delillerle azında çoğunda diyor. Diğer imamlar ve Ebu Yusuf ve Muhammed bu hadisi de amel ediyorlar. Peki 5 vesk ne kadardır? Tabi bu vesk daha çok ölçüsü zannediyorum. Hurma vesaire. Ama bunun bugünkü karşılığı 650 kilogram buğday olarak hesaplanıyor. Yani 650 kilogram buğdayı kaldırmışsa bir adam ve bunun olması için, elde edilebilmesi için zorunlu masraflar varsa, gübre gibi, ilaç gibi, onlar çıkılır. Geriye kalan miktar, kaldırdığı ürünün geriye kalanı 650 kilo buğday seviyesine ulaşıyorsa, buğdayın değerine ulaşıyorsa ondan öşür gerekir diyor. Ve bir de şu var, buğday arpa senede veya bir defa ürün alır. Veya ne bileyim kuru fasulyede bir defa ürün alınır. Ama domateste değil, patlıcanda öyle değil, taze fasulyede öyle değil. Dolayısıyla o sebzelerde her bir ürün alındığında aynı bu öşür gerekiyor.
Aynı şekilde gerekiyor.
Bir defaya mahsus değildir. Şimdi dolayısıyla bir kimse ister meyve alsın, yani o diğer taze olarak satılan, isterse sebze olsun, elde ettiği ürün zorunlu masraflar çıktıktan sonra 650 kilogram buğday değerinden fazla ise, o zorunlu masraflardan kastımız da ilaç gibi, gübre gibi, elektrik gibi, mazot gibi, bunlar çıktıktan sonra şeye göre, elde edilen ürüne göre ve tarlanın sulanıp sulanmama durumuna göre 1/10 veya 1/20 oranında öşür verilir.
Eyvallah.
Yani o ürün alınabilmesi için sulamak gerekmiyor. Kıraç dediğimiz.
Nedir
yani,
hocam?
Yağmur suyu yetiyor. O ürün alınabilmesi. Bizim Anadolu toprakları eskiden yoktu su. Yani kuyu yoktu.
Evet, yağmur suyuyla.
Yağmur suyuyla insanlar ürün alabiliyorlardı. Ona kıraç diyoruz. O ürünler 1/10. Ama mesela sebze meyve için mutlaka sebze özellikle sulanması lazım.
Evet.
Ve bu sulanma da kuyudan su çıkararak, mesela dolaplar vasıtasıyla, kovalar vasıtasıyla, şimdiki gibi santrafişi takıp yerden gürül gürül su akmıyor.
Evet.
Yani adamlar işte kovalarla çekerek şeyini sulayabiliyor. Bahçesini suluyordu. Onlar da 1/10, ama yağmur suyuyla sulananlar da yağmur suyuyla sulananlar da 1/10, yemek vererek, masraf ederek sulananlar da 1/20 öşür verilir. Bu yani toprak mahsullerinin zekatıdır bu.
Eyvallah hocam. Hocam şöyle bir soru gelmiş. İcradan mal satın alınabilir mi?
Şimdi zaman zaman konuştuğumuz bir şey var. Yani bizim dinimiz sadece hukuktan ibaret değil, aynı zamanda ahlak ve vicdandır.
Evet.
İcradaki mal niye satılır? Yani adam borçlanmıştır, borcunu ödemiyordur, çaresiz kalmıştır. Bunun malına devlet el kor ve satışa çıkarır. Oradan elde ettiği gelirle, o satıştan alacağını öder. Eğer yetmezse o satılan mal, yettiği kadarını öder. Artarsa artanı da mal sahibine verir. Olay bu. Şimdi burada bir defa zor durumda kalan bir insan var. Nedir o? Malı icra, haciz edilen kişi.
Evet.
Zor durumda bu. Ama alacaklının da hakkı var. Dolayısıyla ikisini de gözetmek gerekir. Ve Müslümana yakışan şey, eğer bir mal icraya, satışa sunulmuşsa, o malın değerini veya değerine yakınını vererek satın almaktır. Yani o devlet sattığa çıkarmış.
Evet.
Evet, belki mal sahibinin buna rızası yok. Ama öbür tarafta alacaklarının da hakkı var. Dolayısıyla bu bildiğimiz o ayet-i kerime karşılıklı rıza olmadan mallarınızı batıl yolla yemeyin anlamındaki ayetin hükmü dışında düşünülebilir bu icradan. Çünkü mal sahibi razı değildir buna. Genelde razı olmazlar. Ama öbür taraftan alıcıların da hakkı var. Ve burada devlet bir üst veli olarak buna karar vermiş. Yani o satın alınabilir. Ama bunu satın alırken sadece işi kanun, hukuk ile değil de aynı zamanda vicdan, ahlak ve İslam'ın yardımlaşma şuurunu da dikkate alarak yapmak lazım. Yani kanuna göre 100 liralık malı 50 liraya da alıyor olabilirsin. Ama 50'ye almak zorunda değilsin. 90'a da alabilirsin. Hı hı. Burada sen şunu yapmalısın. O malı alırken o malın değerini veya değerine yakınını vererek alman vicdani insani görevindir. Bir İslam kardeşliği görevidir. Ama hukuken baktığın zaman şey yapabilirsin yani.
Sıkıntısı
alabilirsin.
Evet. Hocam şimdi seferilikle ilgili sorular var. Seferilik nedir? Hangi durumlarda ortaya çıkar?
Şimdi bir insan kendi memleketinden belli bir uzaklığa, belli bir süre için gittiği zaman biz buna yolcuya seferi diyoruz.
Evet.
Peki seferi kim? Kendi memleketinden en az 90 kilometre veya daha fazla yere giden ve orada 15 günden fazla kalmayacak olan kişi seferi diyoruz. Yani mesela diyelim ki sen Niğde'den kalktın İstanbul'a geldin. Niğde ile İstanbul'un arası işte 600 kilometre. 700 küsur kilometre. İstanbul'da da bir hafta kalıp geri döneceksin. Burada seferisin. Yolda da seferisin. Ama İstanbul'a geldin 15 günden fazla kalacaksın. Burada o zaman seferi olmaktan çıkarsın.
Ama yolda yine seferiyim.
Yolda yine seferisin. Seferi olan kişiye dinimizin sağladığı kolaylıklar var.
Evet.
Bunlara ruhsat diyoruz. Nedir bu? Mesela cuma namazı kılmak zorunda değil seferi. Öğle namazı kılabilir cuma günü. Hı hı. Kurban kesme vakti ise kurban kesmek zorunda değil seferi. Evet. Tabii şimdi bu şartlar da biraz değişti. Yani eskiden kurban kestiği zaman misafir olan bir kimse onu nasıl etini ayıracak, kime verecek yolcu. Şimdi öyle değil ama. Değil mi? Şimdi vekalet veriyor, kestiriyor, efendim dağıttırıyor falan. Yani bugün için kurban kesmesi, kestirmesinin önünde bir engel yok şeyin. Zorluk da yok, engeli bırak zorluk da yok ama hüküm olarak kurban kesmek zorunda değil. Keserse ne olur? Geçerlidir. Cuma namazına gitmek zorunda değil. Giderse ne olur? Geçerlidir. Sonra aynı şekilde bayram namazı. Sonra 4 rekatlı namazları, farzları 2 rekat kılma ruhsatı var. Seferinin asıl şey olarak, problem olarak görülen bu. Bir de Ramazan ayına eğer denk geliyorsa seferi olan kişi Ramazan orucunu tutmayabilir. Tutabilir de. Hatta tutması da daha iyi. Ama tutmayabilir. Tutmadığı takdirde daha sonraki günlerde o orucunu kaza eder.
Evet.
Seferlikle ilgili. Tabii burada çok detaylar var. Yani vatanı asli, vatanı ikamet, vatanı sükna. Evet. Oralara girmedim.
Tamam. Hocam diğer soruya geçelim o zaman. Hatta dur, seferlikle alakalı hocam bir aklıma takılan bir soru var. Onu sorayım size. Bir kişi, mesela bir öğrenciden bahsediyorum ben. Niğde'den kalktı geldi İstanbul'a. İstanbul'da öğrencilik yapacak 4 yıl boyunca. Sonrasında tekrar Niğde'ye dönecek. O 4 yıl boyunca bu adam seferi olarak mı değerlendirilmesi
her gelişinde, buraya bir gelişinde 15 günden fazla kalacaksa, 15 gün veya daha fazla kalacaksa tam kılar.
Tam kılar.
Seferi olmaktan çıkar. Ama her hafta gidip geliyor. Burada bazıları var. Mesela diyelim Bursa'da. Aile Bursa'da. Evet. İstanbul'da öğrenci. Hafta sonu gidiyor geliyor.
Evet.
Bursa'ya.
Evet, evet.
O zaman o İstanbul'da kaldığı sürece
hep seferi midir?
15 günü doldurmadıksa burada kaldığı süre seferidir.
O iyiymiş ya. Eyvallah. Şimdi bir diğer soru var hocam. Yapılan alışveriş tek taraflı bozulabilir mi denmiş?
Şimdi bu sözleşmelere akit diyoruz. Bu akitler bağlayıcı olan akitler var, bağlayıcı olmayan akitler var. Bağlayıcı ne demek? Her iki tarafı da bağlayan. Hı hı. Bunlara lazım diyoruz. Lazım. Bunlar hangi akitlerdir? Bunlar hangi sözleşmelerdir? Tarafların birbirlerine bir şey verip bir şey aldıkları sözleşmelerdir. Bu da nedir? Alışveriştir. Kiradır. Mesela. Evet. Yani ne yapıyorsun? Ben sana bir şey satıyorum. Mal veriyorum. Sen de karşılığında bana ne alıyorsun? Para veriyorsun. Bu şeydir. Bağlayıcı bir akittir bu. Lazımdır bu. Veya kirada. Ben sana evimin kirasını, evimin menfaatini veriyorum. Sen de buna karşılık bana ne yaparsın? Para veriyorsun. Bu tarafları bağlayan. Çünkü her iki tarafta bir şey veriyor. Bir de bir tarafın verip de öbür tarafın vermediği var. Hibe.
Evet.
Ben sana bir mal hibe ediyorum. Bu beni bağlamıyor. 3 gün sonra geri isteyebiliyorum senden bu hibe ettiğim malı. Hı hı. Ha. Şimdi bu bağlayıcı olan lazım dediğimiz sözleşmelerin sonlandırılması birkaç yolla olur. Bir, karşılıklı rıza ile. Buna ihale ederiz. Yani ben sana bir mal satmışım. Sonra pişman olmuşum. Diyorum ki ya daha önce bu ben sattım ya, benim o mala ihtiyacım var, ben onu unutmuşum. Gel şu akdi bozalım beraber. Sen de hay hay diyorsun. Sen paranı alıyorsun, ben de malımı geri alıyorum. Bunda bir problem yok.
Tamam.
Ha, buna ikale deniyor. Bu bir. İki, sattığımız mal kusurlu çıkmış. Ayıplı çıkmış. Ve o ayıp da o malın değerini düşürür nitelikte. Daha önceden de fark etmemişiz. Müşteri burada muhayyerdir. İsterse o ayıplı malı olduğu gibi kabul eder, isterse aktif eseder. Yani alışverişi bozar. Bak burada ne oldu? Tek taraflı bozuldu. Veyahut da bir kimse görmeden bir mal almış. Mesela bugün kapıya getirip satıyorlar, getiriyorlar değil mi malı? İnternette sipariş veriyor, adam işte resmini görüyor veya orada anlatılanı görüyor. Mal geliyor kapısına, bakıyor ki hiç alakası yok gördüğüyle. Bu akti bozabilir. Buna da hakkı var. Görmediğinden aldığı için. Ha. Bir de şart koşabilir. Yani diyebilir ki ben şu kadar süre muhayyer olmam kaydıyla bunu senden satın aldım. Veya sana sattım. O süre dolmadan o kendisi için muhayyerlik şartı koşan kişi o akitten vazgeçebilir. Buna da fıkıhta hıyar-ı şart denilir. Hatta bu kusurdan dolayı feshetmeye hıyar-ı ayıp denilir.
Evet.
Görmeden aldığını feshetmeye hıyar-ı rüya denilir, görme muhayyerliği. Bu söylediğim şart koşmaya da hıyar-ı şart denilir.
Evet.
Bu durumlarda tek taraflı olarak akit feshedilebilir.
Hı hı.
Bunun dışında alım-satım akdi tek taraflı olarak feshedilemez. Ancak karşılıklı rıza ile olur. Yalnız kiralamada bazı şeyler var. Başka mazeretler olabilir kirayı feshetmek için. Nedir o? Adam dükkan kiralamış fakat iflas etmiş.
Evet.
Veya memur ev kiralamış, süre dolmadan tayini çıkmış. Veya adam kendisi evini kiraya vermiş fakat iflas etmiş, o evi satıp o borcu ödemekten başka çaresi kalmamış. Bunlar da bir mazerettir o kira akdini feshetmekte.
Bir de şöyle bir soru var hocam aklımda. Şimdi satıcı alıcıyla anlaşıyor akitte. Sonrasında o akidin üstüne bir müşteri daha geliyor, daha yüksek bir fiyat veriyor. Bu şekilde alıcıyla bir anlaşma yapıp mesela feshedebilir mi?
Şimdi burada bir defa bu alım-satım akdinin kesinleşmesi, yani sözleşmenin kesinleşmesi, icap ve kabul dediğimiz taraflardan birisinin ben bunu sana sattım şu fiyata veya satıyorum, ötekini de aldım, alıyorum demesi halinde buna icap kabul deriz biz.
Evet.
Akit kesinleşmiştir. Bundan sonra kim gelirse gelsin bu akdi bozamaz.
Yani alım satım akdi gerçekleşmiştir.
Ama öyle değil de daha pazarlık aşamasında.
Hı hı.
Yani sen diyorsun ki ya bu 10 lira. Ben de diyorum ki 8 lira. Ya fazla oldu, az oldu. Bir başkası geliyor arada. Hadi benden 9. Ha. Bunu Peygamberimiz yasaklıyor. Yani diyor ki sizden biriniz bir Müslüman kardeşinin sözlüsü üzerine bir kadından talip olmayın.
Hı hı.
Bir Müslüman kardeşinin sözlüsü. veya nişanlısına evlenmek üzere o kadına talip olmayın. Ve alışverişinin üzerine de alışveriş yapmayın. Yani bu alışveriş bitmemiş. Ama iş yoluna girmiş, tam bu esnada gelip de fiyat vererek önceki alışverişi bozdurma. Bunlara mekruh.
Mekruh.
Kabul ediliyor. Ama olmuşsa da bu fıkhen de geçerli oluyor.
Eyvallah. Şimdi kiralama noktasında birkaç bir şey açtınız. Oradan bir soru gelecek. Şimdi ben bir bahçe kiraladım. Bir afet oldu. Kiraladığım bahçe bertaraf oldu. Yani yıkıldı.
Şimdi,
bu noktada benim ne yapmam? Karşılamak zorunda mıyım?
Yani bu vad'ul cevaih diye bir tabir var.
Evet.
Bir kimse bir mal kiralamışsa, kiraya tutmuşsa ve o kiraya tuttuğu malı o maldan elde edilmesi gereken menfaatin elde edilmesine engel bir durum çıkmışsa,
evet,
ortaya çıkmışsa kira düşer.
Hmm.
Mesela buna şunu örnek verilir. Senin değirmenin var. Eskiden su değirmenleri vardı. Ben biliyorum, bizim vardı değirmenimiz.
Ben bilmiyorum.
Su değirmenleri vardı. Yani o buğdayı öğüten, taşları çeviren şey suyun tazyikiydi ki bugün elektrik santralları bu mantık üzere.
Evet.
O hidroelektrik bu mantık üzere gidiyor. Su, belli bir miktarda suyun gelmesi lazım. Kiraladın. Su kesildi. Kuraklık oldu. Su kesildi. Ha, bu kira bitti. Yani bu mesela bir seneliğine değirmeni kiralamışsın sen. 3 ay su akmış, tamam. 3 aydan sonra su kesilmiş. Artık sen şunu diyemiyorsun. Yani mal sahibi kardeşim, bir seneliğine kiraladın burayı. Hı hı. Ben bir seneliğinin ücretini isterim diyemiyor. Yani şimdi bir de tabii afetler oluyor ürünlere. Çok son zamanlarda çok rastlıyoruz buna. Evet. Geçen sene don oldu. Bu sene dolu oldu falan mesela. Veya işte kuraklık oluyor. Veya çok sel götürüyor. Bilmem ne oluyor. Böyle bir durumda şunu söylüyor fukaha. Bu ürüne o afet gelmeden önceki sürenin kirasını öder. Önceki süre mesela diyelim ki kiraya tutmuş. Bir seneliğine 4 ay sonra o ürün telef olmuş. O 4 ayı öder. Bundan sonra eğer tekrar yeniden orayı değerlendirip ürün almak mümkünse o da sonrasında da kira devam eder.
Hı hı.
Ama mümkün değilse eğer, yani dolu vurmuş artık bunun dönüşü yok. Veya don vurmuş dönüşü yok. Bu durumda tarlası eğer o ürün bir hayvan yemi olarak da olsa kullanılamayacak durumda ise, hı hı, o kira artık geçersiz olur.
Geçersiz.
Yani mal sahibi kira almaması lazım.
Almaması gerekir. Anladım hocam. Şimdi hocam cuma namazıyla alakalı da bir soru var. Cuma namazından sonra zuhri ahir namazı kılınması gerekli midir? Zuhri ahir namazı var mı?
Şart değildir, gerekli değildir. Şimdi bizim için gereklidir, değildir, kılınır, kılınmaz diyeceğim ölçümüz Resulullah'ın ve ashabın uygulaması.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Beni nasıl namaz kıldığımı görürseniz siz de öyle namaz kılın. Sallu kemâ râyetümünü usallî. Meşhur hadis.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimiz cuma gün ne yapmış? Camiye girdiği zaman bir ilk sünnet kılmış. Hutbe okumuş. İnmiş 2 rekat farz kılmış. Hutbeden sonra. Ondan sonra da bazen 4, bazen 2 rekat namaz kılmış. Ve bu iş bitmiş. Ha, biz ne yapıyoruz? Bu farzdan sonraki kıldığı namaza cumanın son sünneti diyoruz. Ve genelde 4 rekat. Bazen 2 kıldığı olmuş. O yüzden bazı alimler 6 rekat kılmasının sünnete daha uygun olduğunu söylerler. Niye? Çünkü Peygamberimiz bazen 4, bazen 2 kılmış. 6 kılarsan eğer hem 4'ü hem de 2'yi yerine getirmiş olursun. Fakat zamanla biraz da şartların getirdiği zorunluluklarla farklı bir uygulama girmiş mesela. Nedir o? Şimdi cuma namazı bir yerleşim, yani cuma namazının kılınabilmesi için, daha doğrusu farz olması için bazı şartlar var. Geçerli olması için bazı şartlar var. Geçerli olması için. Şimdi geçerli olması için de bir şehirde bir cuma kılınmalı. Cuma namazı kılınan yer umuma açık olmalı. Cuma kıldıracak olan kişinin devlet tarafından görevlendirilmiş olması, efendim belli miktarda bir cemaatin bulunması gibi şartlar var. Şimdi burada en önemli şey, bir şehirde bir tek camide cuma kılınması. Niye? Peygamberimiz zamanında böyle olmuş. Fakat şehirler büyümüş. Ve insanların tek camide cumaya gelmeleri imkansız hale gelmiş. Veya camiler almıyor. İkinci, üçüncü, beşinci camiler açılmış. Böyle bir durumda birden fazla camide cuma kılınabilir mi? Bazı alimler demişler ki, mesela Şafiilerde vardır bu. İki cami de kılınabilir çünkü bu mecburiyet var. Evet. O günkü şartta iki yetiyormuş. Hı-hı. Ama şimdi İstanbul'da 2000 bile yetmez.
Yetmez.
Ha, şimdi peki bir şehirde sadece bir camide cuma kılınıyorsa ötekiler ne yapacak? Mesela 10 tane cami var bir yerde. Bunlardan birisindeki geçerli cuma 9'u değil. Peki hangisi cuma, hangisi değil? Hangileri değil? Orada da farklı görüşler ileri sürülmüş. Hı-hı. Mesela kimisi demiş ki en büyük cami, kimisi en merkezi, en eski, ilk önce namaza kim durduysa falan gibi şeyler. O zaman ne yapalım demişler o zaman alimler. Ya biz bir namaz kılalım. Eğer o kıldığımız cuma namazı geçerliyse, o kılacağımız namaz varsa kaza yerine geçer. Kaza borcumuz. Kaza borcumuz yoksa o zaman da nafile olur demişler. Hmm. Ve bu namazı kılmaya başlamışlar. Buna da zuhru ahir
demişler.
Zuhur öğlen demek. Son öğlen.
Son öğlen.
Manası o. Bunu kılmışlar. Arkasından da bir iki rekat.
Vaktin sonu.
Vaktin sünneti de. Vaktin sünneti diye bir namaz yok. yani bu namaz kılınmış. Şimdi zamanımızda tabii insanlar içtihatlara, bak içtihat diyorum yani indi görüşlere, hı hı, İtiraz eder hale geldiler.
Herkes alim kesildi hocam, evet. O
yani bir ehil olanlar var itiraza, bir de olmayanlar var. Daha çok itiraz edenler ehil olmayanlar. Onu aklına yapmıyor onu filan. Evet. Ama öyle değil de gerçekten yetişkin İslam alimleri mesela şunu diyorlar. Efendim bu o gün şartlarda bu böyle olmuş ama zamanımızda İstanbul gibi yerde cemaatı bir camide toplayıp diğerleri geçersiz saymak mümkün değil.
Yani
10 bin tane cami var. Ve o zaman bunlar hepsi de cuma'nın şartlarına haiz. Cemaat var, imam var, herkese camiler açık, camiler doluyor taşmıyor. O zaman cuma ne olmasın ki? Cuma geçerli olur, sahih olur. Dolayısıyla da zuhur hayır kılmaya gerek yok diyorlar. Uygulamaya gelince bazı camilerde bazı insanlar zuhur hayırı da kılmıyor. Evet. Yani son sünneti, ya zuhur hayır kılmadığı gibi son sünneti de kılmıyor. Farzı kılıp çekip gidiyor. Bazıları farzı kıldıktan sonra 4 rekat sünnet kılıp gidiyor. Bazıları zuhur hayır da kılıyorlar. Bu uygulamalar devam ediyor. Allah kabul etsin.
Amin. Bazıları cumaya da kılmıyor falan.
Ha, bazıları cumaya da kılmıyor, evet.
Hocam ağzınıza sağlık. Vaktimizin sonuna geldik burada. Gönlünüze sağlık.
Sağ ol, teşekkür ediyorum.
Efendim Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunduk. Bir sonraki hafta inşallah kaldığımız yerden Hüseyin Hocam'la devam edeceğiz. Görüşünceye dek ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun.